Ayrım 41, sayfa 264. Spike Lee, 20 Mart 1957. Milliyeti Amerikalı. Burcu Balık. En önemli filmleri: Do the Right Thing, 1989. Malcolm X, 1992. Sözün özü: Hollywood karakterleriyle benim karakterlerimin arasında fark ne mi? Benimkiler gerçek. Annesi, öfke dolu ufacık bir adam olan Shelton Jackson Lee'ye, onun bu haline son derece uygun düşen Spike, çivi lakabını takmıştı. Bu sert lakap, üzerinde özel bir hakkı olduğuna inanıyor olmalı ki, 2003 yılında markasının zımni kullanım haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kablolu televizyon kanalı Spike TV'ye dava açtı. İnsanlar benim bir marka olduğumu anlamıyor. Markamın içerdiği tüm itibar Spike TV tarafından yerle bir edilebilir diye kükremişti. Taraflar daha sonra mahkeme dışında uzlaştılar. Bu, Lee'nin gerçek ve hayal düşmanlara karşı başlattığı sansasyonel mücadelelerden sadece biriydi. Lee, bir röportajında, "Herkes beni daima öfke içinde dolanan, kızgın siyah bir adam olarak görüyor," diye yakınmaktaydı. Aşağılamalar, komplo suçlamaları ve ırkçılık ithamlarıyla kamuoyu nezdinde yıllar içinde giderek kabaran siciline bir göz atarsa neden böyle olduğunu anlayabilir. Büyük bir derginin Lee hakkında hazırladığı profil dosyasını "Spike Lee, senin aptal kıçından nefret ediyor" manşetiyle sunmasına da şaşırmamak gerekir. Lee, adı Brooklyn bölgesinde birlikte anılmasına rağmen, ki 10 yıldan uzun bir süredir orada yaşamamıştır, aslında Atlanta, Georgia doğumludur. Öğretmen olan annesi ve caz müzisyeni babası, özellikle Brooklyn'deki İtalyan-Amerikan mahallesi Cobble Hill'e taşındıktan sonra Lee'ye sanatla iç içe bir eğitim ve rahat bir orta sınıf hayatı sağladı. Lee, tescilli inatçılığını babasından almıştır. Babası, cazda geleneksel enstrümantasyona o kadar bağlıydı ki, iyi para kazanacağı stüdyo işlerini kaybetme pahasına elektrik bas çalmayı reddederdi. Lee'nin kaderinde de müzikal bir kariyer yapmak varmış gibi gözüküyordu. Ta ki Morehouse Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyken eline bir 8 mm kamera alana kadar. 1977 yazının tümünü New York sokaklarını filme alarak ve çektiği disko dansçılarına ait görüntüleri, şehrin tümünde etkili olan elektrik kesintisi ve Sam'in oğlu olarak bilinen seri katilin estirdiği terörle sarsılmış olan sıradan vatandaşların görüntüleriyle bir araya getirmekle geçirdi. Bu çekimleri daha sonra Last Hustle in Brooklyn adlı ilk kısa filminde kullanacaktı. Profesyonel anlamda filme yönelmek istediğine kanaat getirerek New York Üniversitesi'nin prestijli film okuluna kaydoldu. Okulun sayılı siyah öğrencilerinden olan Lee'nin Scorsese özentileri arasında sivrilmesi kolay oldu. D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu filminin bir parodisi olan Birinci Yıl projesiyle başlayarak ırkçılık konusunda farkındalığı arttırmayı sanatsal önceliği haline getirdi. Lee'nin bir sonraki filmi, şehir merkezindeki bir berber dükkanını konu alan 45 dakikalık We Cut Heads, Kafa Kesiyoruz oldu ve bu filmle Öğrenci Yönetmen Akademi ödülünü kazandı. Ancak bu başarısının ona parasal bir getirisi olmadı ve ilk uzun metrajlı filmi She's Gotta Have It'i çekmek için yeterince para biriktirene kadar küçük bir prodüksiyon şirketinde çalıştı. Filmin maliyeti 175 bin dolardan az tuttu ve getirisi 7 milyon dolar oldu. Böylece Lee, bağımsız sinema dünyasında gerçek bir sansasyon yarattı. Dahası filmde geveze Kinks fanatiği Mars Blackmon'u canlandırdı ve başarılı performansıyla daha fazla göze girdi. Hatta yeni ünü Nike'ın ona karlı bir sponsorluk anlaşması sunmasını sağladı. Bir anda zenginleşen Lee, hızlı yükselişinden sonra gelen kaçınılmaz düşüş sonucunda başarısız müzikali School Days'i çekti. Ancak Brooklyn'in bir mahallesinde yazın en sıcak gününde yaşanan ırksal gerginlikleri paranoyak bir yaklaşımla inceleyen Do the Right Thing filmiyle gerçek kimliğini buldu. Film Lee'ye Akademi ödüllerinde en iyi özgün senaryo dalında adaylık getirdi. Ufak tefek yönetmenimiz, takip eden Mu Better Blues, Jungle Fever ve Malcolm X gibi filmlerde şiddetli şiddetsiz toplumsal değişimleri getirilerini karşılaştırmaya, ırk ve sınıf meselelerini irdelemeye devam etti. Malcolm X filmi en büyük gişe başarısını getirdi. Daha güncel işleri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmakta zorlandı. Eleştirmenler Summer of Sam, Bum Blues Lee ve She Had a Me gibi pek de etkileyici olmayan hikayelerinden ziyade Four Little Girls ve Wendell Lewis Brook gibi politik belgesellerine daha ılımlı yaklaştı. Çok daha iyi evler. Lee, mahalle çocuğu pozlarını bürünse de, çulsuz bir bağımsız yönetmenden çok, zengin beyaz bir yatırım fonu yöneticisine uygun bir hayat tarzı sürdürmektedir. Eskiden kurumsal avukatlık yapmış olan karısı vardır ve çocuklarına pahalı bir özel okulda okutmaktadır. Artık Brooklyn'de bile yaşamayan Lee, sanatçı Jasper Johnston'dan 4,75 milyon dolara satın aldığı, Manhattan'ın kuzeydoğu yakasında İtalyan tarzı bitişik nizam lüks bir evde oturmayı tercih etmektedir. Lee, ailesinin ayrıca Martha's Vineyard'da ikinci bir evleri daha bulunmaktadır. Sopa geliyor. Lee, ünlüleri kavgaya kışkırtmasıyla tanınır. Nedense bunların pek çoğu da Cannes Film Festivallerinde gerçekleşir. Gelecekte Lee, festivalden uzak durmak isteyebilir ya da en azından beleş barından. Spike'nin kötü yüzünü gösterdiği olayların ilk örneklerinden biri 1989'da gerçekleşti. Sinirli Lee, filmi Do the Right Thing'i jüri ödülüne değer görmediği ve filmin kahramanı Munki'yi sorumsuz olarak nitelendirdiği için o sene festivalin jürisinde yer alan Alman yönetmen Wim Wenders'a saldırdı. Lee, "Wim Wenders dikkatli olursa iyi gider" diye uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Çünkü gözüm üzerinde. Dolabımda bir yerlerde bir Louisville Slugger beyzbol sopam var. Üstünde de Wenders adı yazıyor. Silah tantanası. Lee, Cannes vukuatlarından bir diğerinde 1999 yılında bir zamanların efsanevi oyuncusu, Ulusal Siyah Derneği'nin başkanı Charlotte Heston'ı hedef aldı. Festivalde Summer of Sam, Sam'in Yazı filminin tanıtımını yapan minyon yönetmen, şaka yoluyla Heston'un ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Pat diye onu 44 kalibrelik bir bulldog ile vurmalı deyiverdi. Bahsettiği silah, filmine konu olan ve Sam'in oğlu olarak bilinen seri katilin kullandığı tabancanın modeliydi. Heston, Los Angeles Times'a bir mektup yazıp Lee'yi söylediklerinden dolayı kınayarak, Lee, daha altında bezle gezerken Dr. Martin Luther King ile birlikte siyahların kamera arkasında çalışmasını engelleyen Hollywood teknik sendikalarının ırkçı kurallarını yıkmak için uğraşıyordum. Bu sayede onun gibi genç filmcilerin önü açıldı diye bir açıklamada bulundu ve Lee'ye bir tarih dersi verdi. Diline hakim ol. İki gözle bağımsız yönetmenin kapışması gibisi yok. 90'lı yılların ortasında Lee ve Quentin Tarantino arasında başlayan kavga, Tarantino'nun zenci ifadesini senaryolarında olur olmaz bir şekilde kullanmasından kaynaklanıyordu. O ifadeye karşı değilim. Hatta ben de kullanıyorum. Ama Quentin resmen bu kelimeyle kafayı bozmuş. Neyin peşinde? Fahri olarak siyah ilan edilmeyi mi bekliyor? Tarantino, Lee'nin gişedeki performansını ve 1,67'lik boyunu küçümseyici bir cevap verdi. Tarantino, sansasyonel radyo programcısı Howard Stern'e Lee'nin kıçını öpebilmesi için sandalyeye çıkması gerekir dedi. Daha sonra Samuel Lee Jackson, Tarantino'nun tarafını tutarak tartışmayı müdahil olunca Lee ona da saldırarak Pulp Fiction yıldızını sahibini savunan siyah köleye benzetti. Milyon dolarlık bebekler. Kendisine fazla bulaşmayan Tarantino'ya çirkin bir saldırıda bulunması neyse de, kirli Henry'e saldırmadan önce iki kere düşünse iyi ederdi. Lee, 2008 yılında her ne hikmetse yine bir Cannes Film Festivali'nde tekrar çenesini çalıştırmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı hakkında fiyasko filmi Mirage at St. Andrea'yı pazarlıyor olması gerekirken, nedense Clint Eastwood'un çok daha iyi olan Flags of Feather filmini yermekle meşguldü. Eastwood'u filmdeki Iwo Jima muharebesi hakkında bilinçli olarak siyahi askerlere yer vermemekle suçladı ve kendi filminin bu tarihsel yanlışı düzelteceğine dair atıp tuttu. Eastwood kendi versiyonunu çekmiş diyordu. Onunkinde siyah asker yoktu. Benim versiyonum da daha farklı. Öfkeli Eastwood Lee'ye çenesini kapamasını söyleyerek filmindeki askerlerin ırksal açıdan tarihi gerçeklere uygun bir şekilde temsil edildiğini savundu. Yılmayan Lee, Eastwood, "Benim babam değil ve bir çiftlikte yaşamıyoruz. Huysuz yaşlı bir adam gibi konuşuyor" diyerek tartışmayı devam ettirdi. Bu çocukça atışma basında haftalarca yer aldı. Ta ki Lee, ortak arkadaşları Steven Spielberg'ün arabulucu olarak araya sokup ateşkes ilan edene kadar. Zıtlaşma. Lee'yi çileden çıkaranlar beyaz yönetmenlerle sınırlı kalmamaktadır. Afrikalı Amerikalı yönetmen Matt Rich, bir bağımsız sinema örneği olan Stint Out of Brooklyn 1991 ile ufak tefek Outer'ın gazabının üzerine çekti. Bu sefer sebep, Rich'in filminde Lee'nin bazı erken dönem filmleriyle gösterdiği yadsınamaz benzerliklerdi. Röportajlarında soyadı İngilizce'de zengin anlamına gelen Rich'e Matty Poor, Poor İngilizce'de fakir, zavallı anlamına gelmektedir diye hitap ederek onu alaya alıyordu ve film eğitimi olmadığı için aşağılıyordu. Film hakkında hiçbir şey bilmiyor. Film gramerine tamamen yabancı. Siyahları stereotipik sınırlar içinde hapseden, onları yok şöyle samimi, yok böyle mağdur sayan ve siyah olmayı aptal olmakla eş tutan bu tarz düşünceye son vermek gerekir. Sırf Matty Reeves'ten bahsetmiyorum. Bu zırvalığın bitmesi lazım. Eğer akıllıysan, düzgün konuşuyorsan ve okula gidiyorsan, o zaman da beyaz olmak istiyor damgası yiyorsun. Matty Reeves, Spikli üniversiteye gitti. O üniversiteli. Ben sokaklardanım, diyordu. Çok cahilce. Gerçekten. Bunu artık bir son vermeliyiz. Çok cahilce. Toz ol. Lee'nin eleştirmekten çekinmediği bir diğer Afrikalı Amerikalı da Will Smith'ti. Smith, 2000'li yıllarda çekilen The Legend Begins Vance filminde Golfçu Matt Damon'ın gizemli yardımcısı rolündeydi. Lee, filmi büyük buhran döneminde ırklar arasındaki ilişkilerin güneydeki gaddar gerçekleri aklamaya çalışmakla suçladı. Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada filmden Bay Damon'ın şoförü diye bahsederek filmle dalga da geçmişti. Gerçek hayatta siyah erkekler sürekli hadım ve linç ediliyordu. Tüm bunlar olurken hangi akla hizmet Matt Damon'a golf oynatmayı öğretsin ki? Sinema dünyasının iç yüzünde olup bitenleri yakından takip eden bazıları bu eleştirinin ardında zannedildiği gibi pek de öyle yüce gönüllü bir motivasyon yatmadığı kanaatindeydiler. Lee'nin 2001 tarihli Muhammed Ali biyografisi Ali'nin yönetmenliğini ona değil de beyaz bir yönetmen olan Michael Mann'e verildiği için Will Smith'e bir garezi olduğunu düşünülüyordu. Gözlerin en mavisi. Whoopi Goldberg, mavi kontak lens takarak affedilemez bir günah işleyince birliği münakaşası daha patladı ve bu defa Whoopi yeni bir Lee tiradı ile azarlanan taraf oldu. Köpüren Lee, onu beyaz biri gibi görünmeye çalışmakla suçladı. Kavgalardan çekinmeyen Whoopi hemen cevap verdi. Spike Lee'ye siyah olmak hakkında kendi duyguları üzerine düşünmesini öneririm. İnsanlar, konu siyah biri olunca tripten tribe giriyorlar. Ben bu tür şeylerle ilgilenmiyorum. Spike'e cevabım, umarım her şey yolunda gider. Ama benim göz rengime karışma. Çünkü değiştirmek istersem değiştiririm. Burada bir dolaplar dönüyor. Hele Yahudiler konusunu Lee'ye hiç açmayın. Bir muhabir, 1997 yılında çektiği, 1963 Birmingham Kilisesi bombalanmasını konu alan For Like Girls adlı etkili belgeselin akademi ödülü kazanma şansının aslında yüksek olduğunu söylediğinde Lee ateş püskürdü. En büyük rakibinin 2. Dünya Savaşı ardından İsrail Devleti'nin kurulmasını konu alan bir film olduğunu vurgulayarak hayatta kesin diye bir şey yok. Ama eğer film Yahudi soykırımı hakkındaysa, yapımcılardan biri Hahamsa ve Simon Weissman merkezinden geliyorsa, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin oy veren seçici kurulunun yapısını düşünecek olursak, o filmin kazanacağı kesindi. Kazanma şansı açısından, United Center salonunda oyunun bitimine bir dakika kala, 10 sayı geride New York Kings olmayı, Yahudi soykırımı ile ilgili bir film karşısında sahip olduğunuz Oscar kazanma ihtimalini tercih ederim. Yorum yok demek yeterli olurdu. Bir New York Post muhabiri, yönetmenin destansı biyografik filmi, Malcolm X'in bütçesini aşmakta olduğuna dair söylentiler hakkında bilgi almak için Lee'yi aramıştı. Lee, bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bir şey söylemedi. Ancak sağ eğilimli tabloid gazete hakkındaki samimi düşüncelerini dillendirmekten geri kalmadı. New York Post diye köpürdü. Lanet olası ırkçı bir paçavra. Nefret ediyorum. Arsenal'im, benim biricik sevgilim. Herkes Lee'nin koyu bir basketbol fanatiği olduğunu bilir. Sık sık New York Knicks maçlarında kenarda havlu sallarken ya da karşı takıma küfürler savururken görülebilir. Minik yönetmen, Güney Bronx'taki New York Yankees maçlarında da kendini göstermektedir. Ve nedense çoğunlukla bir Dodger formasıyla. Fazla kimse bilmese de Lee aynı zamanda Avrupa futbolunu da takip etmektedir. Hatta daha da detaya inersek kendisi bir Gunner, yani bir Arsenal taraftardır. İlk Arsenal maçına 2003 yılında Londra'ya giden Lee'nin o zamandan bu yana biriktirdiği ve Film setlerinde de sıkça giydiği geniş bir Arsenal forması koleksiyonu mevcuttur. İngiliz gazetesi Guardian'a göre yönetmen, eski Arsenal yıldızı Thierry Henry'i filmlerinden birinde oynatmayı çok istiyordu. Ve İngiltere'ye gide gele saçmalık ifadesini kullanmayı huy edinmişti. Ayrım 41 sonu, sayfa 271.